Merhabalar, iyi akşamlar herkese.
Selamlar.
Selamlar, merhabalar.
Yine yayından önce hararetli bir şekilde burada işte konuları çeviriyorduk. Özellikle hangi konuyu en öne alalım falan diye. Konuları konuşup böyle.
Bu sefer Onur kısa bir Instagram'dan da canlı yayına giriş öncesi nasıl bir ortamda oturduğumuzu Instagram'daki kanaldan görebilirsiniz.
Yavaş yavaş sır perdesi aralanıyor. evet.
Sen şu anda yayının başında bir dakikalık canlı yapacak mıydın yoksa öncesinde mi demiştin onu?
Yayının yayından 10 dakika önce.
Onu yaptın tamam. Evet, şimdi dakika. De sanki yapacak mıydın gibi ben?
Yok hayır. Ha,
tamam. Tamam şu anda yayındayız zaten. Tamam. Evet. Aynen. Bir patlamalar görüyorum yine. Bir şu kırmızıları biraz kısacağım sesi. Umarım. Evet biz şimdi başlıyoruz konularımıza.
Şimdi kafamda şöyle bir konu vardı. Daha önceden de biraz konuştuk. Aslında bu şeye de giriyor. Birazcık çevre tasarımına da giriyor. Çevreyi tasarlamak, bilgisayar. Ya çok basitinden şunu düşünüyorum. Ofiste bir masan var. Masanın üzerini tasarlıyorsun. İş akışını daha iyi hale getirmek için diyorsun ki işte kalemler burada dursun, defter burada dursun. Bilgisayarda burada durursa hem şurayı görebilirim hem de bilgisayara daha rahat ulaşıyorum. Gözümü yormadan koltuğumu bu yükseklikte tutayım. Masanı tasarlıyorsun. Hı hı. Daha iyi işlevselliği arttırmak için daha az yorularak verimliliğini yükseltmek için bir basit bir şey. Masa tasarımı. Hı hı. Sonra ofisini genel tasarlıyorsun. Aynı mantıkla. İşte evini tasarlıyorsun daha fonksiyonel olsun. Geçen hafta seninle konuştuğumuz hani akıllı evler konusu. Sonra bir durum daha var diyorum ki işte şehri tasarlamak. Şehrin tasarlanması aslında bu şehir planlama diye bir şey var belediyelerde. Şehir planlama ama oradaki ma hakikaten olumsuzluk eki olmuş bizdeki. Planlama yapma olmuş yani plan yapmak değil de yapmamak üzerine rant yap. Evet. Rant neredeyse onun üzerine koşalım ama plan önemli değil şeklinde. Adamların bir tane çok güzel sevdiğim söz var. There is no plan, that is the fucking plan diye. Şehir planlamacılarının planı bu galiba. Şimdi şehir aslında bu kolektif olarak sorunları çözmek üzere var olduğumuz bir yer. Geçmişte de bir şekilde bu savaşlardan toplu halde korunmak için kaleler, şehirler veya kaynaklara su, tahıl, toplu ulaşım için tasarlanmış yaşam alanları, hı-hı, şehirler.
Pardon.
Birbirlerimizin daha önceki konuda sen biraz bahsettiğin hani bu medeniyetin içinde birbirlerimizin problemlerini çözmeliyiz, çözelim. Konusu işte zaten şehir. Yoksa adam köyde işte kendi ekmeğini yapıyordu, kendi buğdayını ekiyordu. Kendi ineği, sütü falan hepsini bir şekilde kendisi var etmeye çalışıyor. Temizliğinden barınağına, yemeğine, içeceğine, hepsine kadar. Şehire geldik. Fakat şehri tasarlayamıyoruz veya kötü tasarladık ya da. Yani buranın aslında tasarımı bizim yaşamımızı aynı masanın üstü gibi daha kolaylaştırmak, verimliliği arttırmak üzerine ve şimdi dönüp baktığımda şehre rant uğruna arsaların, arazilerin işte bir şeyler yapılıyor. Biçimsiz yapılar. Bu da bizim hayatımıza o kadar büyük bir problem getiriyor ki bence. Farkında olarak veya olmayarak. O düzensizlik, o trafik ve bu şunu düşünüyorum. İyi tasarlanmış bir şehir psikolojisi iyi insanlar getirir. Çünkü trafikle uğraşmayacak, işlerine daha hızlı, daha kolay, belki de toplu taşımla daha çabuk gidebilecek, sinirlenmeden gidecek en azından mesela. Bunu yapan insan da verimliliği artacak. İş yerine geldiğinde daha stressiz, sabahleyin kornaya basmadan, küfürleşmeden, böyle bir saat boyunca gelmemiş, işte o metrobüs çilesi çekmemiş. Huzurlu bir şekilde. Buna güzel şeylerden bir tanesi gördüğüm Amsterdam'dı. bisiklet cumhuriyeti, yani bisikletin medeniyet olduğunu orada tam olarak gördüm, kavradım. Neler getirdiğini. Çok az trafik. Aslında kısa, yani küçük bir bölgede bir sürü insan var ama ulaşım bisikletle sağlandığı için bu araç trafiği yok. Bisiklet trafiği var. Onu da rayına koymuşlar. Yolları, ışıkları, otoparkları. Bizim buradaki 4-5 katlı araç otoparkları gibi bisiklet otoparkları. Her yerde zaten var. Bu ne getiriyor ya baktım. Temiz bir şehir. Sağlıklı insanlar bisiklete biniyorlar. Trafik yok. Eşittir medeniyet ya bir şekilde günün sonunda. Yakıta bağlı bir ekonomiden daha uzak kalıyorsun ister istemez. Bir fosil yakıt tüketimi az. Gibi gibi gibi birçok noktayı getiriyor. Bu şehirde bisiklet yollarını tasarlamak bunu getiriyor. Daha yani neler tasarlayabiliriz acaba ya, şehirde?
Şimdi abicim burası Anadolu. Anadolu toprakları.
Yok öyle diyorsun.
Hayır abi, şimdi burada düz arazi yok. Şimdi sen bisiklet yolları yapıldıktan sonra... Bak mesela şu anda bu radyo yayını yaptığımız yerde bile 2 metre ileride yokuş başlıyor aşağı doğru. Hele burada İstanbul'dan dinleyenler yok öyle bir dünya diyeceklerdir. Yani İstanbul Yeditepe, öyle bisiklet falan yok. Bizde inişler çıkışlar, engebeler yani.
Abi şöyle var yani, İstanbul'un şunu yapman gerekmiyor. Yani %100'üne bisikletle ulaşalım diye bir dert yok.
Bisiklet dedin diye ben de
bir kesimine bisiklet kaldı ki Konya'yı biliyorsun. Konya'da çok fazla kullanılıyor bisiklet, yani orada var.
Düz veya birçok içindir ama.
Evet tabii.
Düzlükle beraber şeyler geliyor, belli güzellikler geliyor.
Abi şöyle söyleyeceğim. Yani düz olan bölgeler yok mu? Çok.
İşte orada biraz daha yaygın kullanım var.
Ama şimdi bak. Şehrin tasarımında şimdi sıkıntı ne mesela, diyelim ki araç trafiği. Araç trafiği fazlaysa abi 3. köprü yapalım. Hayır. Çözüm 3. köprüyü yapmak değil, trafiğin aslında önüne nasıl geçeriz? Çünkü 3. köprüyü yaptığında 4. köprüye ihtiyaç doğuruyorsun tekrar. Diyorsun ki daha çok araba alın, çünkü bir tane 3. köprü yaptık. Daha fazla da alırsanız 4.'yü de yaparız. Daha fazla o zaman otoparklar falan. Hayır, toplu taşımı herkes için konforlu, ulaşılabilir bir hale nasıl getiririz? Derdimiz bu olmalı.
Ama bunu
daralmayacağımız bir metrobüs.
Kimse yok. Bunu çok iyi herkes düşünüyor. Herkes bunu. Hem de işin başındakiler de düşünüyor. Ama yapmak öyle kolay değil. Şimdi sen ülkenin çok yani ülke meselelerine sokma abi bizi
çok,
ya.
Çok kolay abi. Bak şimdi çok basit. Şimdi bu İncek bölgesini veya işte bölge konuşmayayım.
Hayır bak, kolaylık derken ben ondan bahsetmedim. Tabii ki mümkündür. Toplu taşıp projeleri de yapabilirsin. Ama toplu taşımı yaparsan insanların araba almazlar o zaman. O zaman araba almazlar ve sen bak şimdi ülkelerin çok büyük ekonomik dinamikleri var. Otomotiv sektörü diye bir şey var. Onu sen en ufak dinamizmini bozan, büyüme hızlarını sekteye uğratacak şeyler yapamazsın. Yani aslında yapman gerekir de işte yapılamıyor. Yani yapılamıyor. Şimdi o konulara sokma. O güçlü yani. O işler o böyle aşıyor bazılarını. Herkesin böyle yani bir... o yüzden de araba satmaya devam, arabalara yollar yapmaya devam, yandan da süs olarak araba satışlarını fazla düşürmeyecek şekilde, herkesi de memnun edecek şekilde toplu taşım hobi olarak yine yapılıyor. Ama önce araba satılacak. Ama şimdi biz niye bunları konuşuyoruz? Gerçi şehir şeyinden girdik, şehir planlamasından ve iyi yaşamdan falan. Ama şöyle bir gerçek de var. Bunu yapacak güçte, kudretteki yetkililerin de elleri kolları başka dinamiklerle bağlı. Şu anda bütün yapı birbirine bağlı durumda. Hiçbir inisiyatif sahibi, yani güya yetkisi olan kişi tek başına ben bunu yapıyorum diyemiyor. Onun ona sözü var, öbürünün öbüründen alacağı var. Birbirleri arasında enteresan bağları, enteresan sözleri, çıkar ilişkileri olan bir yumak içerisinde kıpırdayamıyorlar. O yüzden de hep İyi niyetlere rağmen, belki de biliyor olmasına rağmen, belki etrafı şehir planlama mühendisleriyle dolu olmasına rağmen kimse bir şey yapamıyor. Burada genel bir şey var. İyi niyetli insanların birbirlerini tıkadıkları ve sistemin bu anlamda manevra kabiliyetlerini bitirdiği ve en önemlisi de ekonomik dinamizme dokunamıyorsun. O yüzden de o olayları böyle çok geniş değerlendirmek de lazım gibi geliyor. Yani öbür taraflarda da
nasıl yapılmış? İşte başta belli hatalar yapılmamış herhalde diğer ülkelerde mi ne? Ama bir şey söyleyeyim. Bir şey daha, bak bu çok önemli. Ben bugün, şimdi sabahleyin İzmir tarafından işte bir saat önce falan Ankara'ya vardım. Yani virajlar, viyadükler, tüneller, çılgın bir şeydi yani yol. Otobanından çıktım oradan. Yani 700 kilometre araba sürdüm bugün. Ya çok engebeli bizde ya. Bizde felaket engebeli. Yani bizde çok maliyetli oluyor yani bir de bir şeyler. Yani bir kilometreyi yapmak.
Abi nerelere neler paralar harcıyoruz onların maliyeti falanları. Aa bak şöyle bir şey var.
Ama, asfalt, ama bunu kabul etmemiz
asfalt,
lazım.
Evet işte. Asfalt çok maliyetli bir şey. Asfalt çok maliyetli bir şey.
Ya bazısı şöyle, aa bak
bir diğer tarafta şimdi... bahsettiğim bir şey söyleyeyim mi? 700 kilometre dedin ya, geldim dedin. 700 kilometre bu ülkenin içerisindeki yarım yolu yaptın sen. Bu ülke o kadar büyük ki, o kadar çok kaynakları var ki, o kadar çok verim alınabilir ki.
Ben hayır, ben genel bir fotoğraf şey yapmaya çalışmıyorum. Aslında bundan tatlı tatlı çıkmamız lazım. Bu yorulmuş mevzulardan çıkmamız lazım. Ama sadece şu kıyaslamayı yapmak istiyordum. Biz Los Angeles'tan da Las Vegas'a arabayla gittiğimizde dümdüz yani virajsız düz gidiyorsun falan ya. Hiçbir kıvırma yok. Yani ya da Avrupa'ya gidiyorsun işte Hollanda dümdüz adamlar böyle mutsuzlar. Ya da işte Orlando'da bir tane tümsek yok falan. Yok, arazi dümdüz. Yani orada bizim bir kilometreye yaptığımız altyapıyla dağı delmek nedir abi? Dağı yarmak nedir? Durmadan dağ yarıyorlar ya da büyük tepelerin arasını köprüyle bağlıyorlar falan. Onlar 20 kilometre yapıyor. Biz 1 kilometre çıkıyoruz. Ya da biz de 20 kilometre gitmeye çalışırsak 20'de 1'i kalitesinde gidiyoruz ve çok yani özetle bizde engebe var abi. Engebede bazı şeyler. Mesela metro.
İşte abi metroyu abi yani, burada mesela kafasal engebeler var.
Biz yani, şimdi burada
fiziksel değil o.
Mesela metro abi metro dediğin şey de düzlükle alakalı bir şey. Çok böyle iniş çıkış olayı şey değil. Yani abi düz yani şehirler. Işte
bu Türkiye'nin metro hattı falan fotoğrafları gerçi, vardı. Yani
gerçi metro da toplu taşıma olduğu için Londra onun da o da böyle tatlı tatlı yavaş gidiyor. Yani önce o metronun üstündeki ana yollarda oluyor, taşıyor. Olabilecek bütün yol genişletmeler yapıldıktan sonra ve o hat üzerindeki maksimum araba satış kapasitesine ulaşıldıktan sonra onun altından metro sonra açılıyor. Başta
bu kısa vadeli tabii hedefle işte bugün arabayı satalım. Bu uzun vadeli hepimize zarar. O arabayı satma derdi, sevdası, yakıtı dışarıdan alıyorsun, aracı dışarıdan alıyorsun. Bunun hepsi ithalat. Cebindekini veriyorsun. Ne yapıyorsun? Araban var. Ya geçen gün biri daha bana dedi ki ya işte Mustafa Bey siz bilmezsiniz dedi. İşte bilmem kaç yıllarında böyle doğru düzgün kimsenin evinin önünde. Dedim ki bu mudur? Araba mıdır yani gelişmişlik? Kapının önünde arabanın durması geniş şey midir? Ülkenin gelişmişlik sembolü müdür? Evet var. Ve Avrupa'daki birçok ülkede binilmeyen Range Rover'lar, Ferrari'ler falanlar var. Var abi. Demek ki gelişmişiz o zaman.
Ben bugün yolda giderken bir notepad'e bir not aldım. Biraz böyle romantik bir şey böyle. Aman tanrım ya. Niye bu muhabbet derdik? Ama şöyle bir not aldım. Hatta oradan direkt okuyayım. Şöyle bir şeydi. Yani eğer burada atıyorum işte bir takım işte Alman bilmem ne Amerikan arabaları varsa orada da mesela Almanya'da da bizim ödediğimiz parasını bizim ödediğimiz yollar var. Garip bir durum içindeyiz. Bilmem anlatabildim mi?
Tamam evet.
Yani hani onların altyapılarına diyorsun ya ne güzel altyapı adamlar işte bilmem ne.
Parasını biz ödedik diyorsun.
Biz ödedik çünkü o arabalar burada. O arabalar buradaysa o yollar buraya, da orada.
Buraya altyapı yatırımını ödeyelim ya o parayı.
Ama yani bizim ama bizim arabalarımız başka ülkelerde olursa o zaman da o hangi ülkeye gidiyor biz mesela?
Hangi araba?
Japonya'ya. Var? Japonya araba yollayabilseydik bizim otoyolları Japonlar ya, yapmış. Gerçi tamam, Japonlar yapıyor bizim otoyolları da.
Fikirim zaten tabii ki yapalım teknolojiyi.
Özellikle köprüleri Japonlar
yapıyor. Şu engebe dedin ya ben engebe de aklıma ne geldi biliyor musun? Ya böyle ülke yarıştırmayı da sevmem zaten şey yapmam da. Ben Hollanda'ya gittiğimde şu gerçeği gördüm. Hollanda dediğin Yani affedersin kış kadar bir ülke zaten. Adamlar tarım, hayvancılık, peynir, lale, süt, süt ürünleri falan aşmışlar. Kişi başına milli gelir zaten öyle. İşte Amsterdam'a inen kalkan uçağın haddi hesabı yok. Rotterdam limanı Avrupa'nın en büyük limanı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz Hollanda'da doğsaydık, sen az önce ya bizim burada zor engebeli dedin ya. Ben de diyorum ki adamlar bataklığın içine doğmuşlar. Ülke deniz seviyesinin altında. Her yer bataklık. Tamam. Ama bataklığı hayvanlar için bir mera haline getirmiş. Ve İkinci Dünya Savaşı bunlar birebir yaşamışlar falan. Yani
ya bilmiyorum mümkün, ama yani engebeli. Ama bir yandan da şunu da biliyorsun abi. Ya, yani diğer ülkelerde şey konuşulmuyor. Yönetim, siyaset falan konuşulmuyor. O zaman biz de konuşmayalım da.
Konuşmuyoruz.
Ne konuşuyorlarsa biz de esas o konuya girelim. Yani aslında hakikaten konuşmamız gereken şey bir üst yönetim ve onların doğru yaptıkları, yanlış yaptıkları mevzusundan artık bir çıkmak.
Burada hep şeyim yani.
Mesela şehir planlama.
Bu bizi zaten. Yani evet, evet. Bugün buradaki her neyse bunu şunu demiyorum. Yani birileri böyle yapmış şehirlerimizi mahvetmiş falan filan. Ya biz yaptık. Biz kötü hale getirdik.
İlla ki.
Bunun içinde ben de varım yani.
İşte ama bu buna çok iyi bir şekilde her seferinde yani aslında bir şeylerden eleştiriyorsak, memnun değilsek hakikaten artık bir üst yönetim, bir takım otoriteler, bir takım sistemlerin aslında hatası olduğu, eksiği olduğu. Şimdi bunu yaptık, yeterince yaptık. Herkes bunu durmadan yapıyor zaten. Bir alternatif, bir başka bir şey konuşmamız lazım. Hakikaten ben kendime ne kadar fatura kesebilirim? Bütün bu memnuniyetsizliğimden hoşuma gitmeyenlerle alakalı. Farz et ki hiçbir yönetim yok yani. Ve kendi hayatından sadece sen sorumlusun. Farz et ki. Başına gelecek iyi şeyleri sadece sen kendin sorumlusun, sen sağlayabilirsin. Kötü şeyler de yine senin kendi sorumluluğun. Öyle bir bakış açısına geçiyorsun ki hakikaten kimseye, hiçbir ikinci insana, hiçbir üst yapıya, yönetime hiçbir eleştiri getirme hakkın yok. Hepsini ancak kendine getireceğin şekilde bir bakış açısına geçtin. Bu yani düşünüyorum. Çünkü ben kendi adıma, belki de dinleyiciler de bunu kendi içlerinde düşünebilirler. Başlarına gelen iyi şeyler, hayatlarında öyle ya da böyle başardıkları şeyler, yani başardıkları demeyelim, iyi şeyler, başlarına gelen iyi şeyler, iyi günleri, iyi dönemleri ya da sıkıntıları, ne kadarı kendileri yüzünden, sadece kendileri yüzünden oluşmuştur, ne kadarı devamlı gündemimizde tuttuğumuz bir takım üst yönetimler, devamlı gündemimizde tuttuğumuz ama spesifik olay, duygusal olaylardan bahsetmiyorum. Kaygı duydum. Hayır, hakikaten yani şu anda ulaştığınız imkanlarınız ve şartlarınız, sahip olduğunuz işiniz ve mesleğiniz, bilginiz ve tecrübeniz, zanaatleriniz, işte ne varsa elinizde şu anda sahip olduğunuz ve aslında sizi bir yerlere götüren, onların ne kadarı sizin kendi sayenizde, ne kadarı bir yönetim sayesinde? Bunu çok objektif değerlendirmek lazım. O zaman şunu fark ediyor insan. Ya bunun neredeyse tamamı benim kendi yaptıklarım. Aslında ortada benden başka bir şey yok. Hani ben büyük bir kısmını yani kendi yaptıklarıma kesebilirim faturasını diye düşündüğümüzde hani böyle ne bileyim üstleniyoruz biraz. İyice üstleniyoruz. Yani daha da üstlenmemiz lazım. Bir yerlere faturayı kesip bir yerlerden bekleme olayını hakikaten şey yapmak, bırakmak lazım da yine şey oldu. Tabii ki somut şeye ayak diliyle basan bir şey olmuyor
faturayı
da.
Faturayı kesmeyelim zaten yani o faturayı kendimize keselim. Bütün bu programları yapmamız bu bir hareket, bir yani bir sorgulama. Bir şeyleri sorulup
mesela şu anda yaptığımız şey
harekete ulaşma.
Birilerinin konuşsa iyi olur dediğimiz şeyleri biz oturduk kendimiz konuşuyoruz. İşte bu harekete geçmek kendi alanını, kendi nasıl söyleyeyim, nasıl bir şey istiyorsun hayatında? Onu kendin inşa et yani. Bir başkasını artık beklemeyi kes. ve seninle hemfikir insanlar mı olsun istiyorsun? O zaman fikirlerini yay, hemfikir insanlarla tanışma, buluşma, kaynaşma şansın olsun. Yine sende, senin yaptıklarında. Bir başka müessesenin, bir kurum ve kuruluşun harekete geçmesini, adlarının gereğini yapmasını, yapmamasına takma. Yani niye? Çünkü az önce işte yurt dışındaki bir takım şeylerden de konuştuk ya, oradaki o insanların bakış açıları bir şey, yani böyle büyük bir kısmını kendilerine, kendileri yani birinci dereceden tanıdıkları, kendi ellerine ulaştığı yerlerde halletmek, ne bileyim işte siyaset konuşmuyorlarsa biz de artık konuşmayalım. Ben kendi adıma hani bunu şey yapabiliyorum yani, öyle ya da böyle herkes bir şekilde. Peki, tabii ki kötü şeyler görüyor, memnuniyetsiz oluyor.
Şehrin iyi tasarlanması, şuna hemfikir miyiz? Masamızın, ofisimizin iş akışı açısından iyi tasarlanması önemlidir. Doğru mu?
Ya şeye odaklanmak lazım. Tabii problemleri kökünden çözme kültürü çok önemli. Geçici çözmek değil de. Öyle bir laf, deyim varmış. 66'ya bağlamak diye bir laf varmış. Hiç duymuş muydunuz? Deyimler sözlüğünde gördüm.
Duymadım.
66'ya bağlamak diye bir laf varmış. Tam anlamı şu. O anki durumu temelli olmayan bir çözümle kurtarmak veya bir işi kesin neticeye vardırmış gibi görünmek. Örneğin insanları 66'ya bağlamak da üstüne yoktur onun diye de cümle içinde kullanmış sözlükte. 66'ya bağlamak. Şimdi çok enteresan. Hiç kimse duymamış. Ben de ilk defa duydum.
Ben de duymadım.
66'ya bağlamak diye bir laf var. Hiç kimse bilmiyor. Ama biz aslında toplum olarak 66'ya bağlayarak yaşıyoruz. Hani böyle en... Hani çok üzüldüm. 66'ya bağlayan bir toplumun 66'ya bağlama deyimini bilmemesine. Ama artık biliyoruz. Biz abi 66'ya bağlıyoruz gibi bir durum var. Kökünden çözmüyoruz. Geçici çözüyoruz. Geçici çözüyoruz. Tabii ki yani şehirde o şekilde oluyor. Şehirde baktığın zaman böyle bir işte geçici. Ama geçende de konuştuk. Bunun da faydaları var. Geçici çözdüğün zaman da daha hızlı, daha ucuz çözüyorsun. Ama geçici çözülüyor. Sonra yakın bir gelecekte bir daha çözmek. Ama yine ucuz çözmek.
Benim
zor. Uzun vadede çok büyük bir faturası oluyor ama kısa vadede faydası var. Hani böyle yola böyle önce bir ince asfalt atarlar, şöyle bir 3-5 gün idare edersen yine çamur olmadan gidip gelmeye başlarsın. Sonra o yamulur. Sonra bir kat daha atar. Şimdi eğer ne, bilemiyoruz. Bak gerçekten de ben hep empati yapmaya ve aslında tam büyük resmi bilmeden, bütün dataya hakim olmadan yargı yapmaya çekiniyorum. Ve o yüzden de bilgi sahibi değilim ve bence kimse bilgi sahibi değil yeterince. Çok fazla kamuoyunda böyle sanılar var, yargılar var, tespitler var. Böyle bir hani, çünkü biliyorum mesela Almanya'da şehir meydanında bir şey yaptılar. Hanover'de şehir meydanını düzeltiyorlardı. Bayağı yıllar sürdü ya, yıllar sürdü. Böyle ince ince yaptılar. Ben bir gittim, başlamışlardı. Öbür gittiğimde ilerlemişlerdi. Öbür gittiğimde hala bitirmemişlerdi falan. Gördüm gözümün önünde o şeyi. Şimdi nasıl söyleyeyim? Evet, eminim belki de bir 100 yıl daha dokunmayacaklar orada yaptıkları şeye. Öylesine. Yani şimdi mesela metrolarına indiğin zaman da o 1960'lı yılların modasını orada görüyorsun. Bir kere yapmışlar, o yılın modasıyla dokunmamışlar falan. Evet. Ve tabii ki de içinde nesillerin yaşayacağı bir şeyden bahsediyorsun. Nesiller yaşayacak içinde. Doğacaklar, büyüyecekler, ölecekler. O kadar fazla insan, o kadar. O yüzden orada acele etmek nedir Allah aşkına? Yani biraz yavaş olsun, ne olacak ki? Ama hızlı olunca da, şimdi bak yavaş olunca da bizde şikayet var. Hala bitiremediler, başladılar, bitiremediler. Bir gecede asfalt atıyor. Ondan sonra da
burada aklıma şöyle bir detay geldi. Bizim Ankara'da köprülerimizin isimleri kaç günde bitirildiğiyle alınıyor.
Doğru. 70 gün köprüsü.
Diğerini 3 gün daha erken yapıyorlar. Ona onun ismini veriyorlar. Böyle bir belediye
66'ya doğru gitmiş.
66'ya evet. Doğru. Gerçekten Kadir'in örneğine benzer şey ya. Var. Ben de yani ya çok kısa bir şey söyleyeceğim.
Hemen de şunu ama ne fark eder abi? Şimdi biz şuna gidelim.
Hayatını kolaylaştırmak için aslında başta yaptığımız, kurduğumuz bir şeydi şehir. Fakat şu anda bu anlam yitiyor. Hatta belki de bunun farkında değiliz. Yani şehrin ne olduğunu farkında değiliz. Ve bu tasarımdan uzak bir halde belki de sadece belirli kitlelerin işlerini çözebilecek veya rantlarını çözebilecek halde şehirler tasarımsız, işlevselsizleştirilerek ilerliyor. Bu bizler hepimize problem yaratıyor.
Ya ömürlerimizi
trafikle yaratıyor, psikolojiyle yaratıyor. Temel kaynaklarla
ama şimdi
yaratıyor.
Burada dinleyiciler şehir ve bölge planlamasında görevli kişiler değiller. Yani ve o etrafımızda oluşan mimariyle birebir alakaları yok ve hepimiz gözlemciyiz, izliyoruz. Ama bunun düzelmesiyle ilgili bizim yapabileceğimiz şeyler...
Belki vardır bir tane müteahhit dinleyiciler.
Tamam abi. Bir tane vardır, bir sürü de yoktur. O yüzden de bizler ne yapabiliriz konusunda? Bizler bu muhabbetlerden çıkabiliriz mesela. Ve biz kendi hayatımızda vaktin çok uzun olduğunu, ömrün sandığımızdan uzun olduğunu ve ona göre daha yavaş, daha yavaş, daha sakin, daha kalıcı ve problemleri gördüğümüz yerde çözmek yerine bu neden kaynaklandı deyip gidip başında çözmeye çalışan hani bir tutum. Bu da zaten yapılıyor. Ben artık şeyi görüyorum. Herkes bunun farkında, bunu yapanlar var artık. Buna uyanmışlar var. Artık yani ya da bir şey geçiştirici yaptığı zaman farkında olan, artık bunun hani duyarlılığını hissetmeye başlayanlar da var. Onu da görüyorum. Artık kaynakları okuyanlar, girişimcilik üzerine, iş geliştirme üzerine, kişisel gelişim üzerine kaynakları okuyanlar böyle var, tartışılıyor. Mesela biz burada neyi konuşursak konuşalım birkaç comment geliyor. İşte bu konuştuğunuz konu şuna benziyor, buna benziyor, bu burada var, şurada var. Bir şey var yani, bir uyanış var, bir olgunlaşma var. O yüzden de yani olumlu tarafından baktığımızda bir şeyler var. Ama herkes de yok diyorsun değil mi? Yetmez. Az kişi de olmasın ne anlamı var? %1'i yapıyorsa bu işi, %1'i buna el atıyorsa yetmez ki, herkesin el atması lazım. Acaba yüzde kaçı lazım? Bir kalkınmışlık dediğimiz şeyde toplumun yüzde kaçı gerçekten de muasır medeniyet seviyesinde oluyor? %100'ü mü gerçekten de? Yoksa çok daha düşük oranlarda aydınlanmışlık, odaklanmışlık toplumun yani, kalkınması için yeterli olabilir mi?
Bir noktayı, daha doğrusu değişim için diyeyim. Bunun aslında cümlesel şeyi şöyle işte, devrimler için çok fazla kişiye ihtiyaç yoktur. Eğitimli, inanmış belli bir grup aslında o devrimleri yapabilir, başarabilir. Fakat diğer dediğinde devrimi yaptıktan sonra o devrimin tüm topluma yayılması, kalması, sindirilmesi konusunda o zaman daha fazla bir kitle ihtiyacın olacak.
Ya bu devrim olarak değil tabii ki. Benim de çalıştığım şey şimdi, kalkınmış şimdi ülke. Şimdi bak mesela Amerika'nın kalkınmışlığına baktığın zaman 10 tane 15 tane şirkettir yani. Bir anlatabiliyorum. Yani ülkenin esas gayri safi milli hasılasının büyük bir kısmı böyle bir elin 10 parmağı kadar hani şirketten oluşur. O zaman bu atıyorum 100 şirket olsun. 100 şirket. 100 tane aslında şirketlerde şeyden çıkıyorlar ya, genelde böyle bir kişiden, bir aileden çıkıyorlar. O da 100 aile eder. 100 ailenin girişimciliği, odaklılığı, ondan sonra organizasyonu. Tabii ki yanlarına binlerce, sonra milyonlarca kişiyi katıyorlar. Ama çekirdeğin de lokomotif olarak başlangıç tohumunu atmak bakımından bütün bir, mesela Amerika'nın kaç yüz milyon nüfusu var yani?
330 civarı.
300 milyon insanın 300 milyonu da olayın şeyi değil. Hatta Amerika'da çok yaygın bir konu. Eğitimsizlik. Çok büyük oranda.
Tabii.
Kültürel yozlaşma vesaire. Çok büyük oranda ama gümbür gümbür gitmelerine engel bir durum yok halen. Çok az oranda optimize olmuş, odaklanmış ve bu konuyu böyle ele almış popülasyonlar çok büyük kalabalıkları sırtlanıp götürebiliyorlar. O yüzden bizde de etrafımıza baktığımızda gördüğümüz çarpıklık, belli memnuniyetsizlikler, yok efendim bundan olmaz, şundan olmazlara öyle evhamlanmaya gerek yok. Bizde de bir ciddi bir oran var ve bayağı kalkınıp ve bu, ama bu oran, bu oranı sadece burada şöyle bir
der. Şey var ya, bu sen böyle dedikçe daha çok düşündüm. Şimdi mesela bizde en diyebileceğimiz bazı isimler vardır, zengin diyebileceğimiz, ülke tarafından herkes tarafından bilinen. Hı hı. Burada da çok azı, yani üçüdür belki beşidir. Hı hı. Bizim ülke dışındaki insanlara hakikaten de bildikleri ürünleri tüketen, hizmetleri yaratan.
Şimdi İhracat yaparak ülkede tabii çok büyük ekonomi yaratanlar yok diyorsun değil mi? Çok
evet, mesela diyorsun. Amerika'ya gittiğim zaman, mesela işte hafta sonu şeyde kaldım düğünden dolayı, Sheraton Oteli'nde. Hı hı. Kendimi Amerika'da kalıyormuş gibi hissettim. Sonra uyandım, dedim ki ya ben yıllardır yaşadım Ankara'dayım ama deneyim Amerika'da gibi dedim ve adamlar bana bu deneyimi burada yaşatıyorsa dedim, bu işi burada bana yaşatıyorlar. Demek ki dünyanın her yerinde yaşatıyorlar. Birçok dünyanın her tarafındaki insanlardan parayı alıp Amerika'ya götürüyorlar. Yani bizim mesela yok, Amerika'da var mı otellerimiz ya da hizmet olarak birçok markalarımız, birçok bir şeylerimiz ve bunu yapan insanlar el üstünde tutulup böyle bir kültür, çok fazla, en fazla ülke içinde vallahi iyi iş yapanları böyle. Vallahi
ben sonradan takip etmedim. Benim çocukluğumda şey vardı, Sabancı ve Koç vardı. Onlar da en zenginler. Sonra hala onlar mı bilmiyorum. Sonra başka firmalar falan, ama çocukken bu muhabbetler çok yapıldığı için orada aklımda
ya
kalmış.
Bizde sadece işte İstanbul'a kulesi olanlara imrenip böyle olanlara imrenmekten ileri ben çok fazla görmüyorum.
Onların da ihracatları ne oranda mesela? Hani kendilerinin varlıklı olması çok şey. Bilinen bir gerçek ama varlıklarının nereden geldiğiyle alakalı. Hani böyle biliyoruz tabii ki de. Ticaret, üretim, fabrikalar, alsatlar, ürün mümessillikleri, ama böyle şey, net bir şey yok. Bir sürü şirketler, bir sürü organizasyonlar, kimisi ithalatlar yapıyor, kimisi ihracatlar yapıyor. Toplamda bir ekonomik şey oluşturuyor ama bizlerin gözünde baktığımızda bir yön var mı net? Ben de şunu yapacağım, ne yapacağım? Migros mu açacaksın? Migros'u açarak belki bireysel zengin olabilirsin ama düşünelim, ülkeye çok bir katkısı yok. Yani uzun vadede ekonomik katkı yok mesela. Çünkü daha çok böyle ihracat yok içinde. Özetle. Hı hı. Sen bir hani market açtığında ihracat yapmıyorsun. Tamam, o zaman onun sadece sana faydası var. O zaman onu herkesin yapmasının aksine gazlamamak lazım. Yani o yoldan gidin, işte bak o öyle zengin oldu, siz de yapın. Yok, yapmayın, aksine batarız. Hı. Ne var başka? İşte ihracat kelimesiyle özdeşleşmiş kişisel olarak bir ekol yok ülkede. Evet. Evet. Hiçbir aslında tanesini bilmiyorum.
Geçen bölümde konuştuğumuz bu şey vardı ya, yani gerçekten hizmet verenlerin müşterisi için sadece hizmet verdiğini farkında olma konusuyla burada çok özdeşleşen bir nokta var. O da ülke olarak aslında bir birey olarak kendimizi düşünmek. Ve kendimiz için değil başkaları için bir şey yaptığımızın hep birlikte farkında olmak. Yani ülkedeki kendi kendimize bir şey yapmak, kendimize hizmet etmek dışında.
Tabii biz
müşterinin, yani diğer
o
kişilerin.
İhracat bölümü de aslında o kadar çok konuyu da böyle değinemeden geçtik ki ona yeniden girmek lazım. Katılıyorum. Ve dediğin şey şu. Şu anda bütün diğer ülkeler bize hizmet ediyorlar ve biz de kendimize hizmet ediyoruz.
Evet.
Tablo bu. Tablo, vaziyet bu. Kendine hizmet eden o emekli amcayız aslında biz ülke olarak. O yüzden de her şeyimiz iptidai, her şeyimiz yama, geçici. Devamlı harıl harıl çalışıyoruz ama aslında kendimize hizmet ediyoruz. Yani kendi evinin çitini yapan, kendi evini tamir eden o emekli amca gibiyiz ülke olarak. Bir başkasına hizmet, diğerlerinin işini çözme gibi bir konu yok. O yüzden o uzmanlaşmayı yapamıyoruz. Her şeyimizi kendimiz çözüyoruz. Daha doğrusu dışarıdan da bolca hizmet alıyoruz. Ve tabii bu da evdeki demirbaşları bozdurmaya, daha doğrusu ne varsa evde sabit, onları sata tabii bunları finanse ediyoruz ürettiğimiz bir şey olmadığı için. Ama esas şey, yani mesela İstanbul dan başladık. İstanbul'un şehri şeyinden. Ama mesela İstanbul bu ülkenin en zengin şehri. Evet. Neden İstanbul en zengin şehri mesela? Çok basit bir soru. Ama çok basit bir cevap var mı sizin için yani? İstanbul şundan dolayı ülkenin en zengin şehri. Neden dolayı yani?
İşte
İstanbul
dönen büyük ekonomi
çok
durumu var.
Neden? Nasıl yani? Hayır, büyük ekonomi niye orada döndü? Çünkü tabii. Yüzyıllardır işte Osmanlı'da, geçmişte Roma'da dahil Konstantinopolis'te şehir zaten önemliydi. İyi bir konum, ticaret nerede yapılabiliyor? Denizde yapılabiliyor. Ticaret yollarına sahip, karayollarına sahip. Yine o jeopolitik konum dediğimiz Avrupa, Asya birleşimi.
Tamam, ama yani aslında bunu basit, daha basit hepimizin aslında hayatımızda direkt uygulayabileceğimiz bir cevap olarak ben hani onu direkt kestirmeden şöyle söylemek istiyorum. İstanbul'daki insanlar, ticaretle uğraşan insanlar büyük çoğunlukla, ya daha doğrusu hatır sayılır oranda diyeyim, büyük çoğunluk demesek de hatır sayılır oranda ülkenin tamamına hizmet ediyorlar. İstanbul yerel çalışmıyorlar. Bir marka mı çıkartıyor? Bütün Türkiye'ye satmak üzere çıkartıyor İstanbullu. İyi düşünün. İstanbul'da bir televizyon show dizi yapıyorsa bütün ülkede izleneceği için yapıyor. İstanbul yerel düşünen bir şehir değil. İstanbul bütün ülkeyi düşünüyor genelde. Markalar, şirketler, reklam ajansları, fabrikalar, üretim hepsi ülke çapında ticaretteler. Yani İstanbul'u bir şehir değil ülke gibi düşünün. İstanbul bir ülke ve ihracatla meşgul diğer ülkelere ürün ve hizmet geliştiriyor. Onların ihtiyaçlarını çözüyor, onlara mallar yolluyor, ürünler yolluyor. Ve İstanbul o yüzden çok zengin. Geri kalan şehirlerin parası orada toplandığı için. Bu kadar basit. Yani tabii liman şehri işte ticaret hattının ortasında olması bu da zaten diğer yerlerin benim, hizmetlerinde olduğunun bir başka şeyi yani. Diğer yerlerin
hayır, bunların trafiğini olması İstanbul'un seçilmesini sağladı. O seçimden sonra senin dediğin geldi. Yani evet. O seçilim sağlandı. Ya ondan sonra da o senin dediğin işte başkalarına hizmet etmesi yapmaz. Şimdi atıyorum X bir şehirde de zaten birileri şunu ister. Biz sadece tamamen atıyorum işte Maraş'a değil de tüm ülkeye bu malı üretelim ister.
Yok istemek değil. Bak, yerel ama yine de yerel düşünüyor. Ben biliyorum yani bayağı yerel şehirler var. Mentalite yerel. Yerel düşünerek zengin olunamıyor. Bu kadar basit. Yani zengin olmanın, varlıklı olmanın tek bir yolu genel, global düşünmek. En azından şehrinin zenginleşmesini istiyorsan diğer şehirlere malını yollaman lazım. Ülkenin zenginleşmesini istiyorsan diğer ülkelere malını yollaman lazım. Yani bu kadar düz mantıkken ve bizim de ultra zenginlerimiz çocuklukta da çocukluktan yetişkinliğe şu anda da günümüzde baktığımızda ihracatla yani bir değil alsatla ithalatla ya da iç pazara ürün ve hizmet geliştirerek çözümler sunarak varlık daha fazla. En azından bizim bildiğimiz bak bizi şimdi Ticaret Bakanlığı'nın ya da bilmem nenin datalarını açarsın. Orada Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 şirketi de yazıyordur. Çoğunu bilmiyoruzdur mesela. Hani ondan bahsediyorum. Aa bunlar ya da işte orada ayrı konular var ihracat. Baktığın zaman çok görünüyor ama sonra ithalatına da bakıyorsun o da zaten aşırı çok aslında o yüzden toplamda yine bir şey yok ama fark etmez bizde o şey yok böyle süper kahramanlık yerine konmuyor bir matah bir şey yerine konmuyor alanlarımızda algılarımızda yok ihracat o yüzden de şehirden muzdaribiz şehrimiz yıkıntı döküntü çünkü kendi kendimize bu kadar olur yani. Dışarıdan da borçla harçla bu kadar olur.
Yok. Bak, o noktaya şöyle katılmıyor. Bu şehir çok iyi halde olabilir. Bunu yapacak güç var. Oraya biz 50 katlı binayı dikecek işte duble bilmem kaç şey yolu yapacak güç varsa şehri güzel tasarlayabilecek bence bir şeyler var. Yani kaynak yok değil var. Sadece bunu sen nereye
ama
kullandın?
Ama mentalite yok. Bak şimdi şöyle dışarıya hizmet edersen o odakta olursan dışarının beklentisine göre kendini ayarlıyorsun. Müşteri ne ister? Şimdi biz çılgın gibi ihracat düşünüyor olsaydık ve bak bunu anlatmama izin ver. Deli gibi bir başka müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine odaklı çalışıyoruz. Nesiller böyle çalışıyor. Bütün ülke böyle çalışıyor. Birazdan Çin örneği, hani Çin, bir yandan da Çin'i düşün bunları anlatırken. Ondan sonra ne oluyor? Basıyorsun ürünü. Kendi, ama senin ilk başta kültürün, kaliten, şehirleşme yapın falan vasat. Ama o kabiliyetinle yolluyorsun ürünlerini. Kötü yani ürünler. Ama sen de ucuz yapıyorsun. Kötüyse de ucuz diyorsun. Yine de piyasaya çıkıyor. Ama ondan sonra müşteri diyor ki ya yeter bu iğrenç dandik şeyleri, bize satmayı kesin. Adam gibi şeyler yapacaksanız alalım, yoksa biz sizde ticareti kesiyoruz. Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Geri dönüp düzeltmeye çalışıyorsun. Geri dönüp düzeltme dışarıdaki müşteri sayesinde oldu. Dışarıda müşterin olmasaydı, sen kendi kendine yemek yapıyor olsaydın, sen kendi kendine evinin balkonunu tamir ediyor olursan, kendi evinin kaldırımını falan yapıyor olursan ve dışarıdan da hiçbir kimseye bir ürün geliştirmiyorsan, onların kaldırımını falan yapmıyorsan, o zaman böyle iptidai kültürün oturuyor. Böyle çok bir yavaş yavaş çıtayı düşürebiliyorsun. Çünkü alan sensin, satan sensin. Kendi içinde böyle bir şey, yozlaşma diyelim, beklenti düşmesi oluyor. Ama dışarıda bir müşterin varsa o ona izin vermiyor. Her zaman seni üst kalite, rekabette tutuyor. Onu memnun etmeyi öğrenirken sen işi düzgün yapmayı da öğreniyorsun. Ve ondan sonra da kalkınmayı çözüyorsun. Jilet gibi olmaya başlıyor olaylar. Ve herkes bundan sonra, yani kendi, inanılmaz olur. Yani gelişmiş ülkelerin yolları, sokakları, şehir planlamaları iyiyse, dışarıya hizmet satarken dışarıdaki insanların beklentilerine göre çıkartmayı öğrendikleri için o disipline dışarısı sayesinde sokuluyorlar. O yüzden yine ihracat, yine ihracatın getirdiği para değil, ihracatın getirdiği kültür, disiplin, ihracat odaklı olanların, kendini kandırırsın, müşteriyi kandıramazsın. Yabancı müşteri seni yavaş yavaş biraz daha iyisini, biraz daha iyisini istemeye devam edecek ve sen de ona zorladıkça bir yapın oturacak, sistemlerin oturacak, kurumsallaşacaksın, disiplin olacaksın, yani optimize olacaksın. Bunlar da yine ihracatın içinden gelen çok böyle tatlı, uzun vadeli çözümler. Yine Çin örneğine bakacak olursanız nasıl bir düzelme, nasıl bir ayaklanma. Kore'ye bakacak olursanız nereden nereye, bunlar nasıl böyle düzgün çalışmaya başladılar ya da nasıl böyle efektif olmaya başladılar? Çünkü müşterileri bunlardan onu istedi. Öyle dandik oyuncaklarla bilmem nelerle olmaz. Şimdi herkes ne diyor? Abi Çin'de kalite kalite. Her kalite var demiyorlar mı? İşte o kalite kaliteyi kendi kendilerine yapmadılar. Piyasa onlardan istedi. Biz piyasaya hizmet etme, yani bizim şirketin hikayesinde şimdi artık bir haftadan az bir süre önce yeni bir ürün çıkarttık. Şimdi reklama girmesin ama yani çok olgun. Bizim her yeni çıkarttığımız ürün daha da olgun, daha da 12'den vurmuş, daha da müşteriyi cezbeden şekilde gidiyor. Bu bizim oturup kendi kendimiz yapabileceğimiz bir şey değil. Bu müşterinin bizi yoğurması, şekillendirmesi. Biz büyümek istiyoruz, gelişmek istiyoruz. Müşteri de zaten nasıl büyüteceğini, nasıl geliştireceğini bize söylemiş. Ona giriyoruz. Bizim şimdi yapılarımız gitgide daha da jilet gibi. İçerideki yönetim yapımız, zaten onları çok çok konuştuk.
O zaman bütün bunlardan çıkan bana şu oldu. Bu şehirleri satacağız. Yani Avrupalıya, Amerikalıya diyeceğiz ki gel kardeşim, bunların bu evleri sana satıyoruz. O zaman onlar taleplerini iletecek, diyor ki ya siz ne kadar kötü evler yapmışsınız. 40 katlı binalar, milyonlar istiyorsunuz. Her taraf beton yığını, böyle saçma sapan evler mi yapılır? Hiçbir yeşil alan bırakmamışsınız. Evet, o zaman kendimizi üzeceğiz. Ama biz bunları kendimize satıyoruz. Alıcısı yine biziz. O evlerde biz oturacağız.
Ama bak, bazen de sağda solda iyi iş görüyorsun. Diyorsun ki ya ne güzel iş. İyi bak, onlar genelde yine ihracatta, yurt dışında bir takım yerlerde zaten çalışan, opere eden organizasyonlar ve şirketler oluyorlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Oradan ütüleniyorlar tabiri caizse, düzenleniyorlar. Sonra buradaki yaptıkları iş de düzenleniyor. Şekle şemale giriyor. Hepsi kendimize hizmet etmekten vazgeçip başkalarının işini çözme kültüründe yatıyor. Bunu her ölçekte bakabilirsin. Ülke ölçeğine çok takıldık ama geri gelelim bireysel ölçeğe. Bizim evimizin düzgün olması, işimizin düzgün olması, artık müşteriye odaklanmak ve firmanın içindekilere değil, firmanın dışındakilere hizmet etmek, yani hizmetkarlık moduna girmek. Yani bunu çok tabii bir sürü yine örnekle de şey yapıp aynı yerde saymaya gerek yok. Bizim bir sürü başlığımız vardı. Biz bayağı yine plansız, programsız bir program yaptık. Ama toparlayalım. Diğer başlıklarımız vardı. Aslında şeyler geliyor. Komentlerde çok güzel sorular geliyor. Ondan sonra da ve bu sorular da çok çok olgun, çok çok da enteresan, emek verilmiş sorular oluyor. Bunlara da cevap vermek gibi bir durum oluyor ama ben kendi adıma biraz sonra düşündüm. Bundan biraz çekindim. Yani öyle bir şeye dönüşmek iyi olmaz sanki. Yani hatta oradaki sorulara da bazen cevap verirken, ben kendi adıma içimden cevap verirken aslında çok da emin olmadan konuştuğumu, çok da böyle yani biraz uydurarak dahi konuştuğumu hissettim. O zaman bu, sırf cevap vermiş olmak için vermiş olmaya ne gerek var yani? Biz şöyle yapalım. Yani sorularınızdan çok feyiz alarak okumaya devam edelim ama onları cevap verme, onları böyle cevaplamaya çalışmak densizliğine de girmeyelim. Ama feyiz alalım ve belki kendi yapacağımız sohbetlerin yönlenmesinde kullanalım. Ama burayı bir soru cevap olayına küstahlık olacağı için çevirmeyelim.
Cevap derken bazen şöyle bir şeyin cevabı. Yani atıyorum girişimcilikle ilgili bir şey varsa burada sizin yaptığınız bir başarılı giden bir girişimcilik örneği var. Nasıl? O konuda bir cevap verilebilir.
Zaten ama deneyimle sabit cevaplar varsa deneyimle sabit işte bunların hepsi deneyimle sabit
hikayeler. Yani orada deneyimini paylaşmış. Ama çok acayip konularda sorular geliyor. Yani kişinin kendi kendine kişisel gelişimini sağlaması için işte Güzin abla ne yapmalıyım falan şeylerinde. Bu sefer de orada her konuda ben bilir kişiyime soyunuyor olmak evet lazım. Zaten o değiliz, bilir kişi değiliz. Evet. Sorguluyoruz biz de.
Kesinlikle.
Bazen o sorular o yüzden de cevapsız kalabilir.
O yüzden
zaten bilir kişisi değiliz.
Evet. Yani bu anlamda hani bizim tecrübelerimizden cevaplayamayacağımız felsefi ağırlıklı sorulara bulaşmamak bu gibi bir şey politika izlemeye çalışacağız anlayışınıza sığınarak dedikten sonra bir başka konu daha var. O da üniversiteler olsun ya da bir takım başka bu tarz böyle organizasyonlar, topluluklar var. Davet ediyorlar konuşmalara. Gelin üniversitemizde işte şu bölümün öğrencilerine bu konuyla ilgili bir şeyler anlatın şeklinde. Bu çok yaygın bir olay. Aslında konusunda uzman ya da işte ortaya bir şeyler çıkartmış girişimciler, şirket sahipleri bunlar sık sık üniversitelere çağrılıyorlar. Bu yaygın ve standart bir olay. Mesela benim de payıma düşen bir kısmı geliyor. Tabii bu başka bir şey dizisi sayesinde oldu biraz da. Çok oradan ilk defa görüp üniversite gençleri feyiz alarak gelin bir yüz yüze görüşelim davetlerinde bulunurlar. Ben birkaçına da gittim. Ve orada da hani aslında bu muhabbetler dönüyor. Şimdi düz bir matematik yaptığımızda bakıyorsun. Şimdi küçümsemek için söylemiyorum. Tabii ki bazen 100 kişi daha da fazla kişi olabiliyor ve bu çok çok önemli bir şey. Ama yine de bazen de şunu görüyorum. Oraya ne bileyim öylesine gelmişler de olabilir. Ya da dinliyor ama kaydetme şansı yok. Buharlaşıp gidiyor sohbet. Ya da işte yani bir daha çok konular, orada konuşulan konular herkese aslında belki de hitap edebilen şeyler olduğu halde sadece o grupla kısıtlı kalıyor falan filan. Yani bu teknik olarak bana biraz artık çağ dışı geliyor. Taşıma suyla bilgi aktarmak gibi. Şimdi şu anda mesela yaptığımız konuşma
çok daha verimli oluyor. Ben çok şunu aktarayım verimli. Mesela bir önceki 521'e 11 şu anda altında şöyle bir istatistik var. 1801 play diyor yani.
Evet.
1800 bir kere bu oynatılmış. Bunun 800 tane zaten tam dinleme olsa.
Onda işte biri diyelim tam dinleme.
Ama bu daha da ama kalıcı, orada dinlenecek, tekrar tekrar tekrar paylaşılacak. Ya uzun, evet, çok şimdi, daha kişiye ulaşıyor.
Yani o yüzden de aslında küstahlık gibi olmazsa ben aslında şunu da demek istiyorum. Bu mesela biz fuarlar için de şu anda aynı mentaldeyiz. Fuar da aynı şey. Gidiyorsun fiziksel olarak bir adrestesin. Orada birebir insanlarla diyalog yapıyorsun. Şimdi artık interneti biraz devreye almak lazım. Artık yani ben mesela yani beni konuşma... Dedim.
Burada oturacağız. Toronto Üniversitesi'ni bitireceğiz. Bugün evde konuştuk çıkmadan. Çünkü daha önceki yayınlarda hani dedik ya, üniversite dediğimiz şey illaki o dört duvar arasında gidip oturduğun, işte Hasan Hoca'nın dersini dinlediğin bir yer olma şartı yok. Kaldı ki bakıyorsun o müfredat dedikleri, anlattıkları şey var ya, çoğu zaman değişmiyor. Abi yazın geçsin öğretmen, bunun bir videosunu çeksin. Desin ki bu yıl bunlar konuşulacak. Koysunlar bunu da internete. Evet. Çocuklar girsin, izlesin, dinlesin.
Bu var zaten.
Sonradan şu workshoplar an... başlasın. Yine uygulamalı yapılması gereken atölye, deney mi yapacağız? Gidelim yine yapalım bunları falan.
Ama... Yok. İşte herkes şu anda buna geçti. Uzaktan eğitim, uzaktan öğretim, ama şeye üzülüyorum. Pırlanta gibi gençler halen köhne bir yöntemle, yönteme sarılmış olarak efendim üniversitemize konuşmacılar gelsin. Bunlar çok biraz köhne kaldı. Çok konuşmacı için kat ettiği zaman şehirler arası yollara gitmeler, ondan sonra yani çok kıymetli zaman ve orada bir grup kişiyle kısıtlı kalacak şekilde şu anda kat be kat fazlası kişiye ulaşılıyor. Kişilerin müsait oldukları zamanda, ne zaman keyiflerine gelirse o zaman ulaşılıyor. Ondan sonra tekrar tekrar eğer istiyorlarsa dinlemeye fırsat ve imkanları olarak ulaşılıyor. Doğru kişiye ulaşılıyor. Mesela orada uyuklayanlar oluyor. Hani öylesine hatıra binaen gelmiş, uyuyarak dinleyenler oluyor. Burada öyle bir durum yok. Mesela kapatırsın, kimseye ayıp olmaz. Orada ayıp olmasın diye yazık, acı çekenler var. Burada kapatırsın, konu kapanır.
Hoca yoklama alıyordur.
Yani gerek yok. Ben çağıranlara şunu diyorum. Peki ben geleceğim oraya, konuşacağım. Siz bunu videoya çekiyor musunuz, internete koyacak mısınız? Yok, öyle bir şey de yok. E peki TED Talks'u duydunuz değil mi? Milyonların izlediği. Bu nedir? Konuşmacıyı çağırıp kamerayla çekip internete koymaktır. Siz böyle, hani madem bu zahmete girmişsiniz, konuşmacıları getirtecek kadar uğraşmışsınız, şunları bir kameraya çok çekin, bir YouTube kanalında devamlı kendi TED Talks'unuzu yapın. Aslında çok iyi fikir, çok mantıklı. Ama hadi o zaman sadece bunu konuşalım artık. Lütfen insanların zaman ve enerjilerini ortaya koyduklarını belgeleyip internete koymayacaksanız buharlaşacak. Canlı müzik yapmak gibi tamam, ama yani kıyaslanabilir mi diğerinin dinamizmiyle, büyümesiyle ve çeşitliliğiyle? Kayıtlı müziğin yani insanları etkileme gücüyle, dünyaya ulaşma gücüyle kıyaslanabilir mi? Yani insanları sinemayla, tiyatroyu kıyasladığınızdan güç bakımından neyse, insanları konuşmacı olarak bir yere çağırmakla YouTube'da yayınlamak arasında ya da işte bu speaker ortamı neyse internet ortamını yayınlamak bu kadar farklı. Ben o yüzden bu tarz davetlere artık bu cevabı veriyorum. Hatta bu tarz davetlere de diyorum ki 521 diye bir olayımız var. Sizin eğer davetlen dinleyicilerinize bu linki paylaşın. İşte biz de onlara konuşmacı olarak ulaşmış olalım.
Orada bir moda var. Bak şimdi. Bütün üniversiteler konuşmacı çağırıyor. Biz de modaya uyalım, yapalım. Ama aslında bunun gerçekten dediğin gibi verimi var mı sorgusu yok. Evet. Bu moda var. İşte 5 tane çocuk da orada bir soru soruyor falan. O iyi o zaman. Yani kimse de bu farklı bir model mümkün mü düşünmüyor zaten.
Diyor ama ki, burnumuzun dibinde bir... yani internetten evet, bilgi evet, paylaşımı evet. Bu kadar varken sen orada... Ben bir şey pazarlama materyali nasıl oluşturulur diye bir şey izledim, dinledim. Adam diyor ki aç diyor kaydı. Birisi sorsun, öbürü cevaplasın, yani muhabbet döndürün. Al sana informatif ürün, paket. Bu kadar işte ürün çıkartmak bu kadar kolay ve hızlı. Sadece bilgini paylaş, aktar falan. Yani olay çok... Böyle her yerde bunlar var. Çoktan çözülmüş, burnumuzun dibinde. Bilginin değeri, onu paylaşmak. İşte neyse internet. İnternet varken artık internetin olmadığı şekillerden Abi kaçalım. Şuraya
cevap verecek misin? Bu her konuşmada her şeyde geliyor gibi ne? Geliyor bana. Bir dakika hemen buluyorum. Pazarlamadan bahseder misiniz diye bir soru var.
Ama öbür bölümlük oldu bu soru çünkü 57 dakikadır yayındayız. Evet. Böyle bir durum.
Evet, o soruyu ben de gördüm. Pazar başına bir bölüm olabilir.
Pazarlama.
Ya ben orada neyi sorduğunu merak ediyorum aslında. Pazarlamadan bahseder misiniz derken şu anda bulamıyorum yazıyı.
Sizin evet, acaba? Orada ben gördüm. Hayır, yok.
Erkan Şahin sormuş orada, tamam. Bir sonraki bölümde pazarlamadan bahseder misiniz diye. O da zaten bir sonraki bölüm demiş. Yani neyi soruyor tam olarak onu anlamış değilim. Hani pazarlamadan bahseder misiniz derken.
Yani pazar... tabii ürün ve hizmetini pazarlamaktan bahsediyordu işte, yani duyurmaktan.
Abi şöyle işte, simitçi geldi hanım diye bağırıyorsun. Bu pazarlamadır işte. O bağırıyor mesela, sıcacık taze simit.
Ya şimdi...
İşte buz gibi limonata. Bu ama, pazarlama işte.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Bak mesela...
Sen de öyle bağırmıyor musun?
Bizim de köpek var mesela. Pablo adı. Herkes birden Pablo, Pablo, Pablo dediği zaman dönüp bakmayı kesiyor. Yani şimdi Pablo demek işe yarıyor normalde. Ama herkes birden yaptığı zaman hiçbir işe yaramıyor. Duyarsızlaşma, adaptasyon başlıyor. O zaman ne yapıyor? Birisi daha yüksek sesle Pablo demeye başlıyor. Bu sefer Pablo o zaman bakmaya başlıyor. Hepsi bu sefer yüksek sesli oluyor. Bu sefer yüksek sesin de hiçbir anlamı kalmıyor. Bir tanesi eller kollar oynatmaya başlıyor. Ondan sonra Pablo ona geliyor falan. Özetle şuna geliyorum. Yani bir biz adaptif canlılar olduğumuz için etrafımızdaki aynı frekanstaki, aynı metot, aynı yöntemle bize gelen şeylere bir süre sonra duyarsızlaşıyoruz. Çok efor sarf etmediğimiz sürece bir kulaktan giriyor, öbüründen çıkıyor. Pazarlama aslında bununla alakalı. Ama insanlar...
Ya şunu diyorum, insanlar nereye... soğuk limonata diyorsunuz. Bunu başka yöntemle diyorsunuz. Biz de diyorsun buz gibi soğuk limonata var. Farklı yöntemle diyorsun ki işte bu boyda dünyanın tek slider'ı acayip bir iş yapıyor. Uçuyor, kaçıyor.
Hayır. Şimdi şuna giriyorum. Ama bak bunlar hep reklam. Bunlar şimdi adam işinde gücünde, normal hayatında. Sen ona ekrandan zıplıyorsun, radyodan zıplıyorsun, billboard'dan zıplıyorsun, dergiden. Bunlarda adam şimdi normalde seninle işi yokken, başka bir alemdeyken sen ona oradan ulaşmaya çalışıyorsun. Reklam, pazarlama şu anda böyle gidiyor daha çok. Değil mi? Böyle gidiyor. Ve tabii işte orada bu duyarsızlık artık başladı. Ad blockingler, şunlar bunlar. Ama halen o kanaldan tabii reklam... Bir de şu var. Fizyolojik olarak tadına bakma, deneyimleme ya da empati yoluyla tadına bakan, deneyimleyen kişileri görme. Onların hikayelerini dinleme. Hatta onların sana anlatması. Arkadaşla, eşle, dostla. Artık güven alanında insanlar var. Oralara nüfuz etmen lazım. Pazarlama artık öbür billboardla falan, AdWords'le de bir yere kadar. Kalıcı mark, yani şey olma.
Hayır, burada şunu diyeceğim.
Fizyolojik
pazarlama sürekli olarak bir şekilde şekil değiştiriyor zaten. Yani atıyorum eskiden billboardsa şimdi de Google reklamı. Google reklamı çıkıyor, viral reklam geliyor. Viral reklam bir ara böyle patladı. İşte bir tanesi gitti, eski erkek arkadaşımın bilmem nesi diye internetten satışa sundu. Hı hı. Sonra dedik ki vay viralmiş, vay vay vay ne zeki, bak işte sitenin hitini hemen arttırmış oluyoruz. Ondan sonra viral reklam patladı. Viral gidiyor, başka bir şey gidiyor. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. Buna ait yöntemler gelir, geçer, değişir. Sonra eskiden bir tane yöntem vardı der, onu bir daha alır kullanırız falan. Bir sürü yöntem olabilir pazarlamanın ki zaten. Vardı, evet. Yapıyoruz. Ha dediğim gibi soğuk limonata demek de bir yöntem.
Ama şu çok önemli. Genelde pazarlamada yani ürününü, yani bunlar her yerde yazan şeyler. Biz niye bunları şey yapıyoruz?
İşte onu ki? Diyorum ya.
Bunlar evet yani ya bunlar
her yerde yazıyor. 500 tane kitap var zaten. Medya Ketal abi.
Evet.
Berkan Şahin abi. Medya Ketal abi. Medya Ket'te böyle bir sürü zaten kitaplar, şeyler falan pazarlamanın
ama özünde şu var.
Şeklinde var. Ve değişiyor bunlar ama hani.
Ama hakikisi her zaman makbul. Yani gerçekten o kişinin hikayesini bilmek, ürünün ve hizmetinin ona gerçekten ne katacağı konusunda içten bir duyguya sahip olmak.
Çok güzel oldu. Mert Kırımgerin'in de sorusunun cevabı oluyor sanırım senin şu anda konuştuğun, söylediğin durum. gerçekten diyor bunu, hani insanların güven alabildiklerinin reklamımızı yapmasını nasıl sağlayabiliriz? Mış gibi değil de gerçekten iyi olmak.
Gerçekten yani iyi olmak. Fake ürün, bak, para kazanmak için değil, insanların ihtiyaçlarını çözmek için yola çıktıysan onun pazarlaması çok temiz gidiyor. Çok başarılı gidiyor. İnsanların problemlerini çözemediğinde, ürünün onu çözemediğinde, gereğini yapıyorsan, her şeye rağmen ürünü iade almayı doğru biliyorsan, ürünü optimize etmeyi, müşteri yine de bir şekilde para kaybetmek pahasına memnun edebiliyorsan, senin pazarlaman hiç sıkıntıya girmiyor. Sen çünkü müşteriyi kazandığın takdirde artık pazarlamanı müşteri halleder. Müşterinin en sevdiği şey de zaten budur. Müşteriler eğer memnun kalmışlarsa yayarlar. Çok memnun kalmışlarsa çok yayarlar. Bu kadar basit. Sen kendin anlatmaya çalıştığın zaman şüpheyle dinliyorlar seni.
Bir yerde iyi bir yemek yediğimizde çıkıp diyoruz abi git orada ye, çok güzeldi, yedim, hizmet evet, iyiydi.
Yani pazarlamayı iyi yapmayı boş ver. Müşteriyi bir şekilde ne pahasına olursa olsun memnun et. Ona başka yerden alamayacağı şeyi ver ve bunun için kendini parçala. Bunu gece gündüz yap ve bunu yeterince yap. Ondan sonra bırak müşterilerin olayı devralırlar. Seni ayakta tutarlar. Senin kendine acı vermek pahasına onu memnun etmeye çalıştığını görürse o sana kıymaz. O seni der ki ya bunu ayakta tutalım. Yani bu batmasın. Bu güzel bir şey.
Çünkü benim işime yarıyor.
Evet yani çünkü benim bu bana lazım olacak.
Çünkü bana hizmet ediyor.
Diğerlerine de hizmet ediyor. Diğerleri de bundan alırlarsa ya bu kadar düz mantık aslında. Ya pazarlamanın yol ve yöntemleri bakımından sen müşterine içten ve samimi ve muhakkak sahip çık. Ve inovasyon falan değil bu. Çok yüksek teknolojiyi, kimsenin aklına gelmeyen ürün ve hizmetlerden bahsetmiyorum. İşte çok güzel.
Temiz ve lezzetli yemek
evet,
yapmak kadar.
Köfte basit. Yapıyorsan böyle güzel bak. Ne köfteci Yusuf mu?
Yusuf evet, köfteci Yusuf.
Bakıyor masanda salataya dokunmamışsın ya da az yemişsin. Bir sorun mu var diyor. Hemen isterseniz diyor bunu ben düşerim diyor adisyonunuzdan, iptal ederim. Ya da ne varsa her şeyi tabii ki efendim memnuniyetle diyor. Bak bir kelime kullanıyor. Bedava ağzından çıkıyor. Ve o standarta herhalde ne yapmışlar, nasıl yapmışlar? Basit ya. Müşterine odaklan. Onu de ki bak abi iade alıyor ya o salatayı. Hı hı. Biliyorsun ki yaptı ama hiç para kazanmayacak. Müşteri olarak hemen bir şey başlıyor içinde. Ya ben bunları koruyayım ve kollayayım. Çünkü adam kendisini acıtıyor. Hemen iade alırız. Yemeği çöpe atıyor bilmem ne ama ya diyorsun... Bak bu kadar basit, sen müşterini kazan yani müşterin için, müşterin gözünde sen müşterini birinci sıraya koy, kendini ikinci sıraya koy. Müşteri o zaman seni birinci sıraya koyar. Bu kadar basit. Ve word of mouth dediğimiz yani kulaktan kulağa reklam başlar. Ondan daha güçlüsü hala icat edilmedi. Ondan daha efektifi yok. Senin reklam filminde, senin ürününde bir başkası anlatması, bir başkasının paylaşıyor olması lazım. O çünkü samimiyetle dinlenecek. Bak şimdi ne oluyor? Biz bir ürün çıkarttığımız zaman Facebook'ta videosunu koyuyoruz. Altına binlerce koment. Komentlerin çoğu şey. Birisi arkadaşın adını yazmış. Birisi arkadaşın adını yazmış. İnsanlar birbirlerine zaten iyi bir şey gördüklerinde haber veriyorlar. Ve evet. biz o adları toplayıp biz onlara mail de atamayız, onları bulamayız da. Bu kişiler elle seçilmiş, her birisinin bu konuyla ilgili olduğu tescillenmiş kişiler. Bunu biz yapmadık. Bunu biz yapmıyoruz. Ekosistem kendisi yapıyor. İzleyiciler, müşteriler kendi aralarında hallediyorlar. Sen tek bir şeye odaklan. Memnun et. Bu kadar.
Şu patent konusunda da konuştuğumuz, senin de söylediğin bir şey vardı. Gönüllerin patentini almak. Onu alınca zaten
evet.
Çözülüyor gibi. Onu almak zaten onun yanında bir sürü şey yapıyorsun.
Tabii zaten marka olmak. Marka olmak tam anlamıyla. Budur
çok
herhalde.
Şey gerektiriyor işte. Zaten ona kafa koyunca da o gereklilikler nedir diye tek tek tek tek uygulamaya, çözmeye başlıyorsun. Ben zaten şeye çok acayipim. Bu geri bildirim almayan restoran veya bir şey var ya yani otel veya hani geri bildirim hı-hı. almıyor yani. Sen adama çok kıymetli bir şey veriyorsun. Diyorsun ki belki de sizin fark etmediğiniz burada bir eksiğiniz var. O onu şey gibi görüyor. Yani şikayet ama nasıl şikayet diyeyim? Yani sanki onu karalamaya çalışıyorsun. Seni karalamaya çalışmıyorum. Diyorum ki bir yanlış var, hata var, eksik var. Bunu toparla, düzelt. Bu senin için iyi olacak.
Ve bir şey söyleyeyim mi? Hata yapmak kadar muhteşem bir şey yok. Eğer bir hata yaptıysan, müşterin sana nihayet diyor ki şikayet ediyor. İşte sana fırsat. Öyle bir çöz ki, öyle güzel çöz ki. Yani müşteri o zaman işte bağlanıyor. O salatayı yemediğin zaman, salatayı yemiş olsan sana o deneyim veremeyecek. Sen salata evet. yemediğin için, köfteyi o anda beğenmediğin için bir şey var, yanlış olmuş. Restoran tarafından bir sıkıntı olmuş. O hataları sayesinde düzeltiyorlar. O hataları sayesinde seni kazanıyorlar. Her şey yolunda gitse tık tık tık yersin gidersin. Ne olur? Tabii ki hesabımızı ödedik, yemeğimizi yedik. Güzelmiş. Bir daha gelir miyiz? Tabii geliriz, gelmeyiz belli değil. Ama böyle şovlar yaptıklarında, kendilerini attıklarında yerlere diyorsun ki yani işte yani sahip olalım arkadaşlar, koruyup kollayalım burayı. Hatalar o yüzden çok kıymetli. Hele ki bir müşteri sana beğenmedim bir şey dediği anda kaçırma bu fırsatı. Ya 3'ün 5'in hesabını yapıyor. Bu ticari olay çok farklı bir olay. Bir müşteri kaybettiğin zaman arkadaşlarını, çevresini, hepsini kaybediyorsun. O kadar o kişiye tekrar tekrar satışın kapısı kapanıyor ve onun çevresi de bize öyle oldu. Ve yani öyle bunun bize ne kadar zarar verdiğini görüyoruz. O yüzden de bunun birini kazandığın zaman da bunun tam tersi. Yani bu düz yani bir ürünün fiyatıyla falan hesap yapıyorsan sen eğer, yok iade alalım almayalım bilmem ne falan, bunlar bu küçük düşünmek sadece. Sen o zaman bayağı para kazanmaya çalışıyorsun demektir. Çok küçük yani ve onun peşinden gittiğin zaman o hiçbir zaman ulaşabileceğin, sabit olarak sağlayabileceğin bir şey değil. Etrafta kaygı varken seninle alakalı hiçbir zaman güvende değilsin, bu kadar basit. Tüm pazarlama bunlar. Bundan ibaret yani. Pazarlama bu. Öbür bölüme kalmadı işte. Kapattık.
Evet. Umuyorum birazcık Berkant Şahin'e cevap verebilmiş olmuşuzdur diye. En azından. Yine geçtik bir saat.
Evet.
Kapat abi. Ofamaz.
O zaman çok sevgili arkadaşım Mustafa Bilgin'in de vokallerini yaptığı, sözlerini yaptığı Nefs grubunun şarkısı ile sizlere veda ediyoruz. Lan oğlum kalk, ki biz bunu başka bir şey dizisinde de bir bölüm sonunda yayınlamıştık. Ama bu çok içten ve çok ayrı bir yere koyduğum bir parça olduğu için
şu şeyi de söyleyelim mi yine, hani başta yayının başında dedik, sürçülisan ettiysek affola kelimesi, kimseyi kırmak, kimseye evet. bilgiçlik yapmak, kimseye bir şey kanıtlamak veya bunun uzmanı, bilicisi biziz demek şeyinde değiliz.
Kesinlikle burada bazen haddimizi aşıyor olabiliriz. Hakikaten dilin kemiği yok. Gocundurmak, gücendirmek. Aman buna böyle bir niyetimiz yok. Sizlerin de zaten biliyoruz, inanıyoruz ki.
Sonuçta bir yandan da baktığında aslında buradaki kitle de müşteri. Yani dinliyorlar diye biz de yapıyoruz. İşte dinliyor bu kadar insan. Bir de oradan bir etkileşim alıyoruz. Bir cevaplar geliyor falan. Dolayısıyla az önce konuştuğumuz konu pazarlamaysa biz de burada müşteriyi de küstürmek istemeyiz.
ki aslında bu yaptığımız şeylerin hani evet bunu ücretsiz yapıyor olmak, bunun ondan sonra acıma hiçbir şey bedava değildir. Daha bunlara da geleceğiz.
Hepimizin
daha
cebinden paraları alacağız.
Daha kendimizi de önce bir şey yapacağız. Ama şimdilik bu noktada bitirelim. Lan oğlum kalk evet. diyerek biz kalkıyoruz.
İyi akşamlar.
Sevgiler.
İyi akşamlar. Görüşmek üzere.